Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey.
Evet, yine gündem bir hayli dolu bu haftada hocam. Öncelikle Fransa-Cezayir arasında yaşanan bir polemik var, bir gerilim var. Bu Türkiye'de sirayet etmiş durumda Macron'un açıklamalarıyla. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki resmi tarihin gerçeklere dayalı olmadığını ve tamamen Fransa düşmanlığı üzerine kurgulandığını öne sürdü. Hatta Türklerin ülkede kurduğu hakimiyetin bu sebeple unutturulduğunu ve Türkiye'yi de soykırımcı olmakla nitelendirdi, bir imada bulundu. Macron, Cezayir'in bir ulus olarak inşası izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu diyor ve Cezayir'de daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak bu harika, Cezayirliler buna inanıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'den de tabii tepki gördü. İlk tepkiyi de Cezayir'den gördü. Macron her geçen gün yeni bir hezeyanıyla ortaya çıkıyor hocam. Bu sefer de Cezayir'le bir gerilim yaşıyor ama Türkiye'yi de işin içine katıyor. Türkiye'nin de Cezayir'de sömürgeci olduğunu iddia ediyor. Ne dersiniz? Yani Fransa bir tarafta, Türkiye bir tarafta. Macron ne yapmak istiyor?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle Macron'un bu hezeyan dolu sözlerinin perde gerisine, tarihçesine bir bakacak olursak, bugün işte haritada Cezayir olarak gösterilen ve Afrika kıtasının alan bakımından en geniş yüz ölçüme sahip olan ülkesinin şöyle bir kısa tarihçesinden bahsedip ondan buyurun sonra lütfen. Kim sömürgeci, kim emperyalist, ona sevgili dinleyicilerimiz karar versin. İslam orduları 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın önderliğinde İspanya'yı fethettiğinde Endülüs'te 711 yılında başlayan İslam hakimiyeti 1492'ye kadar 781 yıl sürmüştür.
Evet.
Ve İspanyollar müzeye koyacak bir tane Müslüman bırakmamıştır. Yani Morisco adını verdikleri zorla Hristiyanlaştırmışlar, katletmişler ve göçenler de işte bugünkü Fas, Cezayir'e gelmişler. Ve İspanya orada da bunları tehdit ettiği dönemlerde işte 1500'lü yıllarda Barbaros Hayrettin Paşalar, işte o Garp Ocakları dediğimiz Trablus, Garp, Tunus, Cezayir Osmanlı hakimiyetine, o şu anda TRT'de de Barbaroslar diye bir dizi vardır. O Barbaroslar Osmanlı himayesine girerek orayı Osmanlı toprağı yapmışlar ve 300 yılı aşkın bir süre, 1500'lü yılların ortalarında 1800'lü yıllara kadar dillerini, dinlerini, kültürlerini koruyabilmişlerdir. Eğer Osmanlı hakimiyeti ve himayesi olmasaydı bugün Cezayir'de Arapça resmi dil olmazdı ve Müslüman nüfusu da muhtemelen olmazdı. Evet. Ve bugün bunun ispatını merak edenler Meksika'dan Arjantin'e kadar bütün Orta ve Güney Amerika'da resmi dil İspanyolca ve din de Katoliktir %90 ortamı. O halde bugün Cezayir'de insanlar Arapça konuşabiliyorlar ve İslam olarak kimliklerini muhafaza edebiliyorlarsa bunu Osmanlı'ya borçlulardır. Osmanlı'nın çekilmesinden itibaren 1800'lü yılların başından itibaren bölgeye sirayet eden Fransa Cezayir'i sömürgeleştirmiş, ancak dramatik durum şöyle ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar tipik bir sömürge Cezayir. Fransa açısından Afrika'nın sahra altı bölgeler, ki Afrika'nın üçte birine sömürüyordu, oraları uzak sömürgeler olarak düşünmüş ama Cezayir'i ana vatan olarak görmüş. Fransa'dan oraya nüfus transferi de yapmış. Ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde de Cezayirlilere demiş ki siz bizimle savaşa katılırsanız savaş sonunda size bağımsızlık veriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda ön cephelerde Fransız ordusunda savaşan Cezayirli Müslüman Araplar savaş sonunda kandırıldıklarını görüyorlar ve bağımsızlık mücadelesine başladıkları işte 45'ten 1962'ye giden yolda 1,5 milyon sivil insanı kadın çocuk demeden katlediyor.
Soykırım.
Ve arkasından da işte 1960'lı yılların başında Cezayir bağımsızlığı ortaya çıkıyor. Fransa diyor ki daha önce bir Cezayir diye bir devlet yoktu. Niye Garp Ocakları bölgesinde orada Cezayir ayrı bir Osmanlı eyaletiydi. Evet. Yani bugün Burkina Faso diyelim ki Nijer, Mali, Senegal hepsi Fransa'nın ayrı ayrı birer vilayetiydi. Şimdi bağımsız Osmanlı'nın da demek ki Tunus, Libya yani Trablus ve Cezayir o üç tane garp ocağından biriydi. Niye Cezayir diye bir topluluk olmamış olsun? Dolayısıyla Batılılar tarihlerini kendileriyle birlikte başlatıyorlar. Bu da onların küstahlığının yani diğer insanlara tepeden bakmalarının bir örneği. Bugüne gelecek olursak 1960'lı yıllardan sonra bağımsız olunca yakasını kurtaramadı Cezayir. Ana sınıfından üniversiteye kadar resmi dil Fransızcaydı. Daha sonra yavaş yavaş yeni nesil Fransızcayı reddederek Arapçayı Cezayir'de kullanmaya başladı. Entelektüeller arasında da şu anda Türkçe konuşan çok az insan vardır.
Evet.
Ama Fransızcayı hemen hemen bütün okur yazar entelektüeller bilir Cezayir'de. Cezayir Fransa'nın soykırımına uğramış bir ülkedir. Aynı zamanda kültürel olarak da ekonomik olarak da hala evet. Fransa oradaki iç savaşlarda o FİS'in 1990'lı yıllarda seçimi kazanmasından sonraki askeri darbede iç savaşta da Fransa'nın parmağı hala vardır. Şu anda Cezayir ekonomisi içerisinde de bürokrasisinde de hani derin devlet falan deriz ya hala Fransa'nın Cezayir'i örtülü yoldan çeşitli şekillerde ekonomik, siyasi ve askeri olarak denetim altında tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani evet. Bu Macron'un küstahlığından öte tarih insanları tarih bilmiyor sanıyor ama olayın gerçek yüzü de böyle.
Evet. Şimdi son günlerde Fransa Yunanistan'ı da kışkırtmaya devam ediyor Türkiye'ye karşı. Yeni askeri anlaşmalar imzalamışlardı. Askeri teçhizat alımı noktasında anlaşmaları var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de ilginç bir açıklaması var. Şayet Türkiye ile olumsuz bir durum yaşanırsa Fransa bizi koruyacak, bizi kollayacak, destekleyecek diyor. Fransa ve Yunanistan ikilisini nasıl değerlendirmek gerekir hocam? Bunu da konuşalım. Yunanistan'ın bu şımarıklığının arkasında Macron mu var? Net olarak bunu soralım.
Elbette. Şimdi Fransa biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya arasındaki bizim o geçen programlarda konuştuğumuz üçlü ittifak anlaşmasıyla birlikte o nükleer denizaltı satışının iptal edilmesiyle 10 milyar dolar civarında bir kayba uğradı.
Evet.
Fransa. Hı hı. İşte bunun da vermiş olduğu bir hırsla çünkü Fransız ekonomisinin önemli bir kısmı silah dış satımına dayanıyor. Avrupa kıtası içerisinde en çok silah ihraç eden ülkelerin başında evet. Fransa gelmektedir. Dolayısıyla oradan kaybettiği pazarı biraz da Yunanistan'ı kışkırtarak amiyane tabirle gaz vererek Türkiye'nin de işte nasıl ki Amerika'nın o körfez ülkelerine İran'ı öcü olarak gösterip silah sattığı gibi ve bu silah satışının faturasının altından Yunanistan ekonomisi nasıl çıkacağı da ayrı bir konudur. Ancak Fransa şu anda hem Türkiye ile olan kuyruk acısından dolayı şöyle söyleyelim evet. Örneklendirmek gerekirse Libya'da Türkiye Trablus'taki meşru hükümeti destekledi. Fransa Hafter'i destekledi. Ve Türkiye'nin desteklediği taraf galip geldi. Karabağ'da Fransa Ermeni tarafından da Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Orada hezimete uğradı. Suriye'de Türkiye operasyon yaparken Fransa YPG'leri destekledi. Evet. O çimento şirketiyle tüneller kazdırdı. Orada da hezimete uğradı. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı o Sahra altı bölgelerindeki Türkiye'nin insani faaliyetlerinden dolayı da alan kaybeden Fransa'nın o kuyruk acısı amiyane tabirle işte Yunanistan'ı kışkırtarak hem bir taraftan silah satışı yönüyle o pazarlarını genişletme, diğer taraftan da ortada bir NATO varken Avrupa'da NATO'yu bypass ederek işte Fransa Yunanistan'da yanına alıp bir Avrupa ordusu kurma ve lokomotifin de kendisi olduğu bir evet. ordu teşekkül ettirme. Çünkü silah sanayi olarak kendisi ön planda olduğu için bu politikaların temelinde de Fransız silah sanayinin pazar bulma arayışlarının var olduğunu da söyleyebiliriz.
Peki hocam. Bir başka gelişme yine Yunanistan-Türkiye ilişkileri bakımından son günlerde yine bir gerginlik söz konusu. Nautical Geo araştırma gemisine yönelik Türk gemileri engellemede bulunmuştu bu tacizlere karşılık. Son olarak da hocam Yunanistan Koyun Adası'nda tatbikat gerçekleştirdi ve askerler arkalarını İzmir'e vererek bir fotoğraf çektirdi. Bunu da zannedersem Savunma Bakanı, Yunanistan'ın Savunma Bakanı Twitter hesabından paylaştı. Diğer taraftan yine adaların silahlandırılması meselesi Yunanistan tarafından devam ediyor ve bunu Birleşmiş Milletler'e Türkiye bir rapor halinde bir mektupla bildirdi ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Bunu konuşalım. Ve Birleşmiş Milletler'in buna müdahalesi söz konusu olabilir mi? Çünkü o adaların silahsız olması gerekiyor yapılan evet. anlaşmalara göre.
24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması gereği Adalar Denizi'ndeki adaların işte Boğaz'ı koruyan, Çanakkale Boğazı'nı koruyan Gökçeada, Bozcaada hariç hepsi Yunanlılara bırakılmıştır. Buna Meis Adası da dahildir. Bu tarihimiz açısından çok tartışmalı bir konu olmakla evet. birlikte orada bir Türkiye lehine madde olabilecek düşündüğümüz adaların silahlardan arındırılmış olması şartı vardı. Ama şu anda Yunanistan adaları adeta bir silah deposu haline dönüştürüyor. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Bunu çeşitli platformlarda da dile getiriyor. Burada dikkate değer nokta şu. Yunanistan'la birlikte Ermenistan biri doğumuzda biri batımızda Türkiye'ye evet. karşı öyle agresif açıklamalarda bulunduğu dönemlere dikkat ettiğimizde iç politikada sıkıştığı zamanların olduğu ekonomik olarak siyasi olarak iç politikadaki sıkışmışlığı dış politikaya aktarabilme açısından bir Türkiye düşmanlığı üzerinden ortak bir payda oluşturmuş durumdalar. Yani Ermenistan'da Yunanistan'da Türkiye'ye karşı düşmanlık gütmekteler ama bir tehdit unsuru olmaktan çok uzaktırlar. Bakın düşman olması ayrı yani Türkiye'nin varlığına birliğine tehdit olmaktan çok uzak çünkü orantısızdır yani Türkiye'nin evet. gücüyle bugünkü Yunanistan'ı ve Ermenistan'ı düşündüğümüzde. Hı hı. Ancak bir Rusya, bir Fransa, bir İsrail, Amerika gibi ülkeler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Onun için de işte Fransa Yunanistan'la karşılıklı müttefiklik ve birbirlerini koruma anlaşması yaparak bir taraftan Yunanistan'a diyor ki sen evet. istediğin gibi pervasızca davran arkanda ben varım ancak iş ciddiye bindiğinde Türkiye'nin damarına basıp da yani Türkiye tıpkı Suriye'deki operasyonlar gibi Yunanistan'a herhangi bir operasyon yaptığında Fransa'nın kesinlikle arkasında durmayacağını da bilmesi gerekir. Tarih bunun yüzlerce evet. örneğiyle doludur.
Kaldı ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'a bu konuda tepki gösterdi. Matematiğe bakmak gerekir, tarihe bakmak gerekir dedi Yunanistan'ın bu kışkırtıcı adımlarına dair ve Türkiye'yi de bu noktada hiç kimsenin alıkoyamayacağını ifade etti. Hocam bir diğer önemli gelişmeyle devam edelim. Daha doğrusu iki skandal haberle devam edelim. İşgal devleti İsrail'den bu iki haber. İlki İsrail mahkemesi Filistinlilere evlerini işgal etmek istediği Filistinlilere çok küstah bir teklifte bulundu. Kendi evleriniz için bize kira ödeyin dedi. İsrail Mahkemesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehlikesi altında olan Filistinli ailelere kendi evleri için Nahalat Şimon Derneği'ne kira ödemesi önerisinde bulundu. İsrail Yüksek Mahkemesi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli aileye 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisinde bulundu. Bir skandal haber bu. Öncelikle bunu değerlendirelim, sonrasında ikincisine geçelim. Burada tam olarak İsrail ne yapmaya çalışıyor hocam?
Şimdi aslında İsrail oradaki Şeyh Cerrah Mahallesi dediğimiz yer hemen Mescid-i Aksa'nın duvarının bitişindeki evet. mahalledir. O Yahudilerin ağlama duvarı dediği, bizim Burak duvarı dediğimiz yerinde hemen yakınındaki hı-hı. mahalle. Burayı bir şekilde istimlak edip oradaki insanları yani daha doğrusu Yahudi o kipa giyen o kökten dinci Yahudiler orada Müslüman nüfusu görmek istemiyorlar. Fakat oraya kanunlara aykırı bir şekilde el koyduklarında şundan da korkuyorlar. Şu anda dünyada en önemli başkentlerde yani bunu Bakü'den tutun da İstanbul'a New York'tan tutun Paris'e kadar bu şehirlerin en merkezi yerlerdeki en büyük binalar, işhanlar hep Musevi iş adamlarına aittir. Eğer merkezi hükümetler sudan sebeplerle bu şekilde el koyduklarında onlar da yani zor durumda düşeceklerini bildikleri evet. için çok şeytani kurnazca bir planla işte Nahalat Şimon diye bir derneğe siz 15 yıl kira öderseniz sizin evinizi yıkmaktan vazgeçeriz. Buradaki sinsilik şu, yani insanlara diyor ki ya evinizi yıkacağım ya da buraya, yani ödedikleri kiranın miktarı önemli değil. Yani 1 lira ödemeleri, 1000 lira ödemeleri hiç önemli
amaç
değil.
Amaç kira almak da değil. Evet.
Siz oraya bakın ayda 1 TL veya 1 dolar kira ödemeyi kabul ederseniz ve bunu 15 yıl boyunca da belki de bir yumurta parası kadar kira ödemiş olsanız 15 yıl sonra size diyecek ki kardeşim bak 15 yıldır buraya kira ödüyorsun. Demek ki burası vakfın.
Evet.
Eğer senin malınsa niye kira ödemiyorsun? Bu defa dünya bugünkü uygulamaları değil o
15 yıl 15 sonraki yıllık, fiili durumu
göz önüne olacak. O zaman da onları oradan yerinden yurdundan bir kuruş ödemeden dozerlerle evlerini yerle bir ettiğinde buna yasal bir kılıf da uydurmuş oluyor. Çünkü diyor ki benim acelem yok. Burayı evet. yavaş yavaş yani haşlanmış kurbağa örneğinde hı hı. olduğu gibi 1967'den bugüne kadar baktığımızda Kudüs'ün işgalinden Batı Şeria'nın Gazze Şeridi'nin işgaline bu yana baktığımızda İsrail sürekli hani Mehter Marşı'nda iki ileri bir geri yani bir dargın bir barışık bir takım siyasi sosyal ilişkiler söz konusu ama her defasında her krizden sonra bir adım İsrail'in alan kazandığını evet. Filistinler aleyhine, kendi lehine o topraklarda genişleme yaptığını görmekteyiz evet. maalesef.
Çok tehlikeli bir karar daha aldı İsrail hocam. Onu anlatalım, onu soralım size. Şimdi zaman zaman Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Burada ayinler düzenliyorlar ve Müslümanların tepkisiyle karşılaşıyorlar. İsrail polisi de zaman zaman yine bunlardan bazılarını Mescid-i Aksa'ya sokmamakla tehdit ediyor ve bu yönde kararlar alıyorlar. İşte onlardan biri mahkemeye müracaat ediyor. Ben içeride ayin yaptığım için vesaire içeri girmeme cezası aldım diye dava açıyor. Mahkemede şu kararı veriyor. İçeri girebilirsiniz, sessizce ibadet edebilirsiniz kararı veriyor Yahudi işgalciler için İsrail Mahkemesi. Şimdi bu karar nasıl sonuçlar doğuracak? Daha önce de İbrahim Camii örneği var. Zamansal ve mekansal evet. olarak bu cami maalesef yavaş yavaş Yahudilerin eline geçti. Bundan sonra Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü neler bekliyor hocam bu kararla birlikte artık evet. Serbestçe girip hiçbir müdahale olmadan sessizce şimdilik ibadet edebilecekler ama bundan sonrası adımlar nasıl olacak? Buyurun.
Şimdi Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü's-Sahra'nın ve oradaki bütün müştemilatıyla birlikte, bahçedeki ağaçlarıyla birlikte 144 bin metrekarelik alanın tamamı Mescid-i Aksa sınırları içerisinde kalmaktadır. Ve Doğu Kudüs'ün merkezinde dünyanın en kutsal evet. sayılan üç din bakımında da bölgedeki bir yer. Şimdi Yahudilerin ve İsrail devletinin bir türlü kabul etmek istemediği alan şu, biz diyor o ağlama duvarın etrafında böyle hani gece kondu evet. bari bir yerde ibadetimizi yaparken Kudüs'ün en ihtişamlı bölgesinde ki o surları da Kanuni döneminde yapılmıştır. Hı-hı. Buranın Müslümanların elinde olmasını bir türlü hazmedemiyor. Yönetim olarak da halk olarak da.
Evet.
Dolayısıyla El Halil Camisi'nde az öncesinde bahsettiğim 90'lı yıllarda önce bir sabah namazındaki Müslümanlar ibadet ederken fanatik kökten dinci, bakın Müslümanlar için kullanılmaz bu terim. Yahudiler için fanatik kökten dinci bir Yahudi sabah namazını kılan Müslümanların üzerine yaylım ateşi yaptı. Onlarca insan yaralandı. Bir o kadarı hayatını kaybetti. Mi? Cami kapatıldı. Bir 6 ay sonra, 1 yıl sonra cami tekrar açıldığında ortadan bölünmüştü. Yarısı sinagog, yarısı camiydi. Yine sinagogda onlar cumartesi günü ibadet ederken caminin kısmını da işgal ediyorlar idi. Hem mekan olarak böldüler hem zaman olarak, gün olarak dediler. Cuma günü siz ibadet ediyorsunuz. Cumartesi günü de bizim kutsal evet. günümüz. Şimdi bu provayı orada yaptılar ve başarılı oldular. Şu andaki hedef Mescid-i Aksa'nın artık kaçta kaçını kafasından geçiriyorlar bilmiyorum. Önemli bir kısmını sinagog, ve Süleyman Mabedi yapmak, hatta altından tüneller kazıyorlar. Bir kısmında tamam Müslümanlar için Mescid-i Aksa olarak küçük bir alan bırakalım. Alan olarak da işte siz cuma günü ibadet ediyorsanız cumartesi günü de burası tamamen evet. bize tahsis edilmelidir fikri. Ana sınıfından itibaren eğitim sistemlerinde bu vardır. Bak tekrar ediyorum. Şu anda İsrail müfredatında ana sınıfından itibaren o Mescid-i Aksa'nın olduğu yer sanki Müslüman tarafından işgal edilmiş kutsal Süleyman Mabedi'nin olduğu yer olarak çocuklara işleniyor. Dolayısıyla yani bugünkü Yahudi vatandaşların, İsrail'de yaşayanların hepsinin orayı hı. adeta kurtarılacak bir kızıl elma gibi görmeleri bundan kaynaklanıyor.
Evet, şimdi bu sessizce ibadet etme fikrine de herhalde şöyle bir tepki verecek birileri. Ne var canım bunda, sessizce ibadetlerini yapsınlar. İşte ilk adım bu. Sonrasında normal ibadetlerini yapabilecek hale dönüştürecekler değil mi hocam? Evet. Sonrasında da zamansal, yani, mekansal.
Az önce bahsettiğim gibi nihai hedef adım bu adım. Da İsrail sürekli kontrol ediyor dünya kamuoyunu evet. ve oradaki Filistinlerin direncini, kendi iç o fanatiklerin saldırılarının arasında bir denge unsuru yaparak yavaş yavaş ilerlemesine devam ediyor maalesef.
Evet. Devam edelim yine İsrail üzerinden. Daha önce İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve yanılmıyorsam Fas'la normalleşme hı-hı. anlaşmaları hı-hı. imzalamıştı. Yapılan bir açıklamaya göre yine İsrail yetkililerden sıradaki ülkenin Umman olabileceği ifade ediliyor. Onunla da bir önümüzdeki günlerde normalleşme anlaşması yapılabileceği ifade ediliyor hocam. Bu halka da genişliyor anlaşılan.
Şimdi İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan her ülkenin bir hikayesi var kendine özel. Mesela Mısır'dan başlayalım. Evet. Camp David antlaşmasıyla birlikte Mısır Sina Yarımadası'nı İsrail'den geri aldı. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Sina Yarımadası ki Mısır topraklarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Orası İsrail işgali altındaydı. Orayı devretti İsrail. Hı hı. Dedi bunun karşılığında siz Arap dünyasından koparak İsrail'i meşru bir devlet olarak tanıyacaksınız ve bizimle ilişkilerinizi sürdüreceksiniz ve bu nedenle Arap Birliği'nden dışlandı, ilişkileri askıya alındı vesaire. Ürdün'e dedi ki işte Batı'dan yardım almak istiyorsan İsrail'i tanıyacaksın ki Ürdün petrolü olmayan Batı'nın vereceği kredilere muhtaç bir ülke. Ardından Fas'a dediler ki Polisario cephesiyle olan ve Batı Sahra sorununda eğer sen meşru olarak Batı Sahra'yı elde etmek istiyorsan İsrail'le ilişkilerini evet. tutacaksın. Yani herkese bir havuç bir sopa. Ancak Umman olayı farklı. Mesela Avrupa'da İsviçre, Orta Asya'da Türkmenistan, Orta Doğu coğrafyasında da Umman tarafsızlık politikası izleyen ülkeler. Yani biz herhangi bir uluslararası teşkilata da üye olmak istemiyoruz. Bütün ülkeler arasında eşit mesafede durmak istiyoruz diye bir politik argüman uygulayan ve Körfez ülkeleri içerisinde de bakın o Katar krizi sırasında olsun, diğer Irak'la Saddam'la Kuveyt evet. krizinde olsun filan böyle çok rigid direkt tepki vermeyen bir ülkedir Umman. Ancak son zamanlarda Umman'ı hangi noktada ketenpereye getirdiler de böyle bir beyanatlar veriyor. Onun da kokusu yakında çıkar hı hı. diye düşünüyorum. Yoksa normal şartlarda Umman Orta Doğu coğrafyasında herkese karşı eşit muamelede tarafsız, tıpkı işte az önce bahsettiğim İsviçre'ye benzer bir politik argüman geliştirmeye çalışan bir ülkedir.
Evet, bu arada Mısır'dan da İsrail'e uçak seferleri başlamış hocam. Su takıyla karşılamışlar İsrailler Mısır uçağını. Geçen günlerde İsrail Başbakanı Bennett Sisi ile görüşmüştü. Bunun ardından gelmiş bu adım. Bunu da belirtelim. Mısır'da bu kervanda zaten daha önce ilk anlaşmayı imzalayan da Mısır'da değil mi?
Şöyle ekonomik olarak ihracat, ithalat, karşılıklı alışverişler, küresel ekonomide mesela Türkiye'de şu anda İsrail'le diplomatik olarak kriz yaşarken ilişkiler siyasi anlamda çok kötüyken ekonomik olarak ticaret bir şekilde
devam ediyor.
Yani ülkelerin başka bir ülkeden yani tüccarlar bazında mal alıp satması ayrı bir olay. İnsan hakları, dini işte böyle darbeler vesaire siyasi konularda tavır gösterip ülkeler arasındaki krizlerin çıkması ayrı bir olay diye değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Ara vereceğiz. İlk bölümü bu şekilde noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla konuşmaya devam edeceğiz. Önemli başlıklar var yine. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına yeniden hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar dileyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocam da stüdyomuzda medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, ABD-Türkiye ilişkilerine bakalım müsaadenizle.
Evet.
S-400 konusunda ABD'nin tavrı belli. Hala içlerinde bir yara. Türkiye'nin S-400'den vazgeçmesini istiyorlar. Diğer taraftan da şöyle şeyler de konuşuluyor. Eğer F-35 uçakları Türkiye'ye verilirse Türkiye'nin de S-400'den vazgeçebileceği iddiaları var. Hatta Reuters'ın da bir iddiası, haberi vardı hocam. Türkiye'nin 40 kadar F-16 savaş uçağı alacağı ABD'den ve bir o kadar da modernizasyon için ABD ile anlaşmaya çalışılacağı ifade edildi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz, bu iddiaları? Hatta Reuters'ın bu iddiası da kısmen yalanlandı. Bu tür bir gelişme de var. F-35 konusu, S-400 konusu ABD ile Türkiye ilişkilerinde bu derece etkili mi?
Şimdi Türkiye'deki güvenlik uzmanlarının o medyaya yansıyan ifadelerine göre, yani çünkü bu bizim alanımız olan bir şey değildir.
Evet.
Söylenen şey şu: F-34 çok pahalı.
Evet.
Ve Türkiye için de pek de yani gerekli bir şey,
evet,
olmadığı, şu anda F-16'ların Türkiye'nin ihtiyacını gördüğü ve F-16'lardan bir miktar daha satın alınarak Türkiye'nin kendi milli savaş uçağı projesini geliştirinceye kadar, yani bu sizin az önce bahsettiğiniz işte sağda solda çıkan beyanatlar aslında ateş olmayan yerden duman çıkmaz türünden şeylerdir. Yani Türkiye F-34 projesinden çıkarılmasından sonra çok da büyük bir şey kaybetmemiş oluyor. Çok devasa milyarlarca dolar para vermek yerine daha az bir para ödeyerek daha alt bir teknolojiyle önümüzdeki bir 5-10 yılı hava savunma sistemi olarak kurtarabilirse, bu kalan zaman içerisinde, yani bu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye'nin bu İHA'ları, SİHA'ları üreten teknolojisi savaş uçağını da,
evet,
önümüzdeki 5-10 yılda üretip Türkiye'nin yerli milli savunma sistemini o uçak bazında da karşılayacağı söyleniyor ve dolayısıyla bu böyle bir yani güvenlik uzmanlarının ifade ettiği durum. Amerika'nın yaptığı bu hadiseyi İngiltere'de bize Birinci Dünya Savaşı sırasında yapmıştı. Parasını ödediğimiz gemilerimizi teslim etmemiş idi. Dünya tarihinde bunun çok büyük örneklerinin söz konusu olduğunu görmekteyiz maalesef. Yani güçlü olanın haklı olduğu ve yani gücün oyunu bozduğu bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
Maalesef. Tabii ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik askeri yardımları da devam ediyor. Yine teröristleri eğitmeye de devam ediyor. ABD son yıllarda 26 bin teröriste askeri eğitim verilmiş hocam. Ve bu noktada Joe Biden'ın da Suriye'deki acil durum halini uzattığı belirtilmiş. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ'le mücadeleye zarar verdiğini iddia etmiş. Bu konuyu değerlendirelim, diğer gelişmelere geçelim.
Evet, artık Amerika'nın Suriye'de YPG'lilere yapmış olduğu lojistik destek, yani sadece bu olayı silah olarak düşünmeyen, bu silahı,
evet,
nasıl kullanacağı, nasıl yani savaş yapacağı, işte patlayıcı döşemesinden tutun da her türlü savaş tekniklerini bizzat orada PKK'lı kişilere düzenli ordu formatında öğreten bir Amerika'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun artık yani konuşulmaya gerek yok. İspatlanmış bir gerçek.
Peki.
Diğer taraftan da Amerika'nın NATO'da bir Türkiye ile müttefiklik ilişkisi var. İncirlik başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde hava savunma sistemleri ve üsleri söz konusu. Yani şöyle söyleyelim, Amerika-Türkiye ilişkilerini düşünün ki 40 yıllık evli bir aile düşünün. Arada 2-3 tane çocuk var, mal mülk gayrimenkuller var ama geçinemiyorlar. Bir türlü de bu müktesebatı da nasıl şey yapacaklarını bilmiyorlar. Yani bilmiyorlar. Türk-Amerikan ilişkileri bugün hiç olmadığı kadar kötü. Evet. Fakat öylesine girift, yani 1950'den sonra o kadar iç içe bir takım işte silah alımlarından askeri anlaşmalara vesaire kadar NATO standartlarına uygun bir Türk ordusunun yapılandırılmasına kadar Amerika'nın da Orta Doğu'daki dengeleri koruma açısından Türkiye'ye muhtaç olmasına kadar, yani her iki tarafta şu anda yönetim bazında birbirinden haz etmiyorlar ama bir türlü de birbirinden ipleri koparamıyorlar. Olay bu.
Peki hocam. Bir başka önemli başlık Paris İklim Anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmayı Türkiye'nin kabul edeceğini ifade etmişti. Meclisten geçti ve onaylandı. Resmi gazetede de yayınlandı. Paris İklim Anlaşması Türkiye'ye ne getirecek ne götürecek hocam? Bazı yorumlara göre aslında Türkiye için bir ne diyelim tuzak olabileceği de ifade ediliyor. Dünyada da bir gıda ve enerji krizi yaşanıyor. Bunu da birlikte şimdi değerlendirmeye
Paris
çalışalım.
Paris İklim Anlaşması'nı aslında Türkiye 2002 yılında imzaladı. Evet. Yani 190 küsur ülkenin imza koyduğu bir anlaşmaydı. Ancak o başlangıçtaki sözleşmeyi imzalarken orada şöyle bir ifade geçiyor idi. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere fazla miktarda bu zehirli gaz yükledikleri için az gelişmiş ülkelere onların sanayilerine kalkınmalarında işte bir takım fon oluşturacak, destek verecek gibisinden. Ve orada da Türkiye'yi sanayileşmiş ülkeler kategorisine koymuşlardı. Türkiye'nin bugüne kadar bu anlaşmayı imzalamamasının sebebi bu. Yani diyor ben Amerika kadar, Çin kadar ne atmosferi kirletiyorum ne de sanayileşme sürecimi tamamladım. Dolayısıyla Türkiye kendini tekrar gelişmekte olan ülkeler kategorisine koyarak oradaki yükümlülüklerini bir nebze azalttıktan sonra buna imza attı. Yani 190 küsur, yani yer küre üzerindeki Afrika'daki birkaç ülkenin dışında yani Türkiye hacminde hiçbir ülke bundan kendini şey tutmamıştı. Herkes imza attı. Evet. Buradaki gelinen nokta şu. Artık dünyadaki bu serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme, kapitalizmin sınırsız tüketme arzusu yeraltı, yerüstü kaynaklarını çok hızlı bir şekilde insanlar tüketiyorlar. Atmosfere, çevreye çok fazla atık madde attıkları için artık iklimde de bir takım aşırı yağışlar, seller, bakın o Karadeniz'de meydana gelen seller biraz yaşadık. Aşırı kuraklığa bağlı olarak orman yangınları başta olmak üzere çeşitli doğal afetler tarımsal üretimi bir şekilde azaltıyor. Dünya nüfusu artarken, mesela şu anda önümüz 2025 yılında 8 milyar olması bekleniyor dünya nüfusunun. Her yıl dünya nüfusuna 80 milyon civarında yeni insan kitlesi katılıyor ve böyle bir dünyada elbette ki yani bir şeyin talebi artıyor, fakat ona pazara sunduğunuz ürün miktarda azalıyorsa orada bir sıkıntı olacağı kaçınılmaz bir durum. Şu anda dünyada emtia fiyatlarının çok hızlı bir şekilde artması. Evet. Yani geçen yıl bu zamanlara göre demirden tutun da doğalgaza kadar, buğdaydan tutun işte diyelim
yeme,
ki
gübreye
normal bitkisel yağa kadar her şeye iki kat zam geldi. Yani biz şimdi Türkiye'de bunları konuşuyoruz ama dünyada küresel ölçekte bunu konuşuyor. Bu nedenle şu anda bütün dünyada 8 milyara yakın insan içerisinde sabit maaşla çalışan bordrolu insanlar otomatikman fakirlediler. Elinde işte diyelim ki arabası olan, evi olan, bağ bahçesi, yani bir gayrimenkulü olan insanlar için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü paranın değeri düşünce kendi varlıkları da iki kat, üç kat artmış oldu. Onlar buradan biraz daha hasarsız atlatır veya karlı çıkarken sadece maaşlı olan işçi, memur kesimi, emekli kesimi, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de değil bütün dünyada reel olarak fakirleşti ve son iki yılda seçime giren bütün iktidarlar da iktidarlarını kaybettiler. Seçilebilenler de oy kaybederek
seçildiler,
iktidarlarını koruyabildiler. Bu nedenle işte Türkiye'deki muhalefetin yani çok önemli projeleri olduğundan filan değil, bir an evvel seçime gidelim denmesinin sebebi bütün dünya genelinde küresel ölçekte insanlarda bu hem koronadan dolayı hem ekonomik olarak temel gıda maddelerine yapılan zamlardan ve fiyat artışlarından dolayı evet. bir şey söz konusu. Hatta bir de bunun enerji boyutu var. Evet. Müsaade ederseniz bu Avrupa'daki şeyden bahsedelim. Mesela Almanya Ukrayna'daki krizden sonra Ukrayna'yı bypass ederek kuzeyden, kuzey akımı olarak Rusya'dan direkt Almanya'ya boru hattıyla doğal gaz gelecekti. Biden yönetim Almanya'yı tehdit etti. Tıpkı evet. Türkiye'deki bu füze krizinde olduğu gibi S-400 füzesinde olduğu gibi Almanya'ya sen bu gazı alırsan işte ölümlerden ölüm beğen dedi amiyane tabirle. Ve Almanya'da burada biraz geri adım atınca dünyada gaz, doğal gaz fiyatları birdenbire iki kat arttı Avrupa piyasasında. Amerika buradan çifte kavrulmuş kar ediyor. Birincisi Rusya'yı elindeki gazı işte pazara sürmek konusu o kuzey akım Rus-Alman ilişkilerini baltalıyor. Diğer taraftan da kendisi kaya gazı rezervi bakımından dünyada çok önemli bir yere sahip. Ama kaya gazının çıkarım maliyeti yüksek. Yani doğal gaz fiyatları çok ucuz olursa bunu piyasaya sürmesi ekonomik bir avantaj sağlamıyor. Ama böyle krizler çıkıp fiyatlar yükselirse kaya gazını dünya piyasasına sunacak ve para kazanacak. Evet. Amerika bir taşla
İki kuş
vurmaya çalışıyor. Peki bunun dünyaya ve Türkiye'ye yansıması nedir derseniz, şu anda Türkiye'de insanlar mesela geçtiğimiz ay belki fark etmediler. İşte doğalgazda sanayide %10 zam geldi sanırım. %15. %15 evet. Evlere, konutlara gelmedi. Halbuki bu bekletilen bir zam. Şu anda devlet diyelim ki petrolden, gazdan belli bir vergi alıyordu. Vergileri kısarak bunu yansıtmıyor. Keseden bütçeden ödüyor bunu. Bunun sebebi de halkın da artık dayanma gücü kalmadı. Ama öbür taraftan da ihracatta bir patlama oldu. Enteresan bir şey. Demir çelik ürünlerde, çimentoda vesaire çok uluslu küresel firmalar Türkiye'de şartele bastılar. Çünkü Avrupa'nın yarı fiyatında elektrik kullanıyorlar Türkiye'de. Evet. Ve dolayısıyla Türkiye bir taraftan halkını zamlara karşı korumaya çalışırken bir taraftan da devlet bütçesinden finanse ettiği enerji fiyatlarını ucuz elektrik olarak alan küresel çok uluslu Türkiye'de yatırım yapmış firmalar ucuza mal ettikleri işte bir takım bu demir çelik sanayi ve diğer ürünleri yurt dışına satıyor. Bizim ihracatımız artmış gibi gözüküyor ama
kazandığımız
sonuçta
bir şey yok.
Biz adamlara ucuz elektrik vererek karlılıklarını arttırıyoruz. İşte burada da işte devlet yönetmek ateşten gömlek bir durumdur. Yani bir tarafta insanlar elektrik faturalarını ödemekte güçlük çekiyorlar. Yani hükümetlere düşen mesela yani diyelim ki asgari ücretli emeklilere işte ayda 100 kilowatt elektrik ücreti almıyoruz der. Ondan sonra geri kalan kısmına da elektriği dünya piyasasında yani kilowattına %100 zam yapması gerekiyorsa %100 zam yapması gerekiyor. Öbür türlü siz dünyadan belli bir fiyata aldığınız ürünü onun altında sattığınız zaman birileri gelip tezgah kurup buradan tekrar alıp götürüyor. Bunun borsası oluşuyor. Bu nedenle artık küresel ekonomide bunun kaçınılmaz bir son olduğunu görüyoruz. Yani siz gübre fiyatlarına %100 zam gelmişse siz artık marketlerde ürünleri denetleyerek bir yere varamazsınız. Yani sıfırdan bir katlıyor ürünler. Onun maliyetler artıyor. Maliyetler artınca fiyatlar artıyor. Buğday, mısır fiyatı artınca onu yiyen diyelim ki tavuk firması aldığı yemeği iki katını almışsa herhalde yumurtayı eti de
ona göre
satacaktır. Dolayısıyla buradaki problem en temelden bunun bir çözümünü bulmak gerekiyor.
Evet. Bir başka konuyla devam edelim hocam. Geçen hafta da konuştuk. Azerbaycan-İran arasında bir gerginlik söz konusu. İran'ın tatbikatları var. Azerbaycan tepki gösteriyor. İran işte Azerbaycan'ı İsrail'le işbirliği yapmakta suçluyor. Ama Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı baş yardımcısı Eldar Namazov diyor ki hocam, Türk koridorundan rahatsız olan İran, Rusya ve Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı kışkırtıyor ve yeni bir çatışma zemini oluşturmaya çalışıyor. Bunu konuşalım. Bir de Paşinyan'dan, Ermenistan Başbakanı'ndan iki itiraf var. Birincisi 90'lardaki Karabağ Savaşı'nda kendilerine İran'ın yardım ettiğini, eğer İran yardım etmemiş olsaydı işte o zaman Karabağ'ı işgal edemeyeceklerini ifade ediyor. Şimdi de Paşinyan savaşın önlenebilmesi için son zaferle ilgili Karabağ'a teslim ettiklerini, zaten kimsenin burayı ellerinde tutabileceklerine inanmadığını ifade ediyor. Son Karabağ zaferiyle ilgili de bu itirafta bulunuyor. Artık dayanma güçlerinin kalmadığını belirtiyor. Önce Azerbaycan-İran gerilimini değerlendirelim. Sonra da Ermenistan-İran ilişkilerine evet. bakalım.
Şimdi Azerbaycan-İran gerilimde İran'ın argümanı şu. İşte Azerbaycan işte Siyonist İsrail'le işbirliği yapıyor. Evet. Onlarla işte bir takım silah alışverişinde silah satın aldı. Arkasında da üst verecek gibisinden çok da fazla şey olmayan, gerçeklikle alakası evet. olmayan sloganik şeyler söylüyor. Arkasından da işte bizim şu kadar füzemiz var. Azerbaycan'ı yerle bir ederiz. Yani İsrail'e yapmış olduğu 10 yıllardır duyduğumuz evet. tehdidi mi?
Kendi benzerine. Suçunu örtmek için iddialarla
bulunuyor. Buradaki bunun yani makyajı kaldırılınca altından şu çıkıyor. Türkiye'nin o Zengezur koridoruyla yani Nahçıvan-Azerbaycan arasının kara ve demir yolu bağlantısının olmasını Rusya ile birlikte İran da asla istemiyor. Evet. Çünkü Türkiye'nin Azerbaycan ve Orta Asya ile bağlarının güçlenmesi hem Rusya'nın hem de İran'ın çıkarlarına pek evet. uymuyor. İşte bu noktada Ermenistan'ın desteklenmesi Rusya ve İran açısından hayati bir önem taşıyor. Yani bunlar Ermenilere olan sevgilerinden, muhabbetlerinden değil, Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki bu ilişkilerin bir de kara ve demir yolu bağıyla stratejik olarak ulaşım altyapısında gelişmesiyle birlikte kendi içlerindeki bir takım sıkıntıların gündeme geleceğini düşünüyorlar ki Azerbaycan'ın bugün nüfusu 10 milyondur ama İran içerisinde Azerbaycan nüfusunun birkaç evet. katı Türk Azerbaycan kökenli var. Türk nüfusu evet. söz konusudur. İşte Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Erdebil, Kazvin gibi eyaletlerde evet. yani 30 küsur eyaletin 6 tanesinde %90'a yakın Azerbaycan kökenli Türk nüfus söz konusu. Bu nedenle kendi içerisindeki bir hoşnutsuzluğu da bastırabilmek için Azerbaycan'a karşı suçlaması Siyonizmle işbirliği olarak söylüyor. Evet. Şimdi Ermenistan'la direkt dirsek temasını kamuoyunda gündeme getirmiş olsa İran içerisindeki Azerbaycan kökenli vatandaşlarından büyük tepki göreceğini de düşüneceği için yani uygulamış olduğu bu siyasetin üzerine en iyi örtebileceği kılıfın Siyonist evet. İsrail'le işbirliği olarak halka lanse etmesini evet. gösteriyoruz. Paşinyan'ın açıklamasına gelecek olursak Ermenistan bu bölgede varlık sebebini işte Türkmen Çay Anlaşması ile birlikte 1828'den sonra Rusya'ya borçludur. İran ve Anadolu'daki Ermenilerin büyük bir kısmı işte Revan evet. Hanlığı'nın olduğu işte bugünkü Ermenistan'a ve Karabağ'ın bir bölümü olan Dağlık Karabağ'a iskan edilmişlerdir. Ve İran içerisinde de hatırı sayılır bir Ermeni nüfus vardır. İran aynı zamanda o Ermeni nüfusa evet. da bir selam vermiş oluyor bu şekilde.
Peki hocam. Libya meselesiyle ilgili Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ilginç bir açıklama var hocam. Onu paylaşalım. Buhari, Libya'daki istikrarsızlık olduğu sürece Afrika'da silahların yayılmasının ve Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarının devam edeceğini ifade ediyor. Libya'da istikrara vurgu yapıyor. Nijerya Devlet Başkanı Buhari. Afrika ve Libya nasıl bir bağ var? Nasıl bir çıkarım var?
Şimdi Libya aslında Afrika'nın kapısıdır. Avrupa'ya evet. açılan kapısı konumundadır. Tıpkı Fas gibi, Cezayir gibi. Libya da öyle. Şimdi Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra işte doğuda Hafter'in denetimi altında alan bölge, batıda Trablus'un ve güneyde de Tuarekler başta olmak üzere o Bedevi kabilelerin denetiminde olan bölgeler olmak üzere ayrı ayrı bir takım mahalli yönetim erkleri oluşmaya başladı ve bu birbirinden yani ülke içerisinde birbirinden farklı evet. ve denetimi zor olan bu şeyde küresel terörizmin, insan kaçakçılığının adeta tam da arayıp bulamadığı bir ortam söz konusu. Merkezi devlet otoritesinin tam uygulanmadığı yerlerde. Dolayısıyla Afrika üzerinden Avrupa ile bağlantı sağlayıp bir takım kara para, uyuşturucu, silah vesairenin olduğu yerlerde olduğu bölgeler işte Libya üzerinden yapılmaya çalışıyor. Evet. Mesela Avrupa'ya İtalya kıyılarına giden mültecilerin çoğu bakın Libya'dan açılmaya başladı. Bu nedenle Buhari'nin yani Nijerya Başbakanı'nın söylediği ki Nijerya Afrika'nın 200 milyon aşkın nüfusuyla en kalabalık ülkesi ve Afrika'da güvenliğin ve sükunetin sağlanabilmesi için Libya'daki istikrarsızlığın bir an evvel sonlandırılması gerektiği o kapıdan her türlü terör ve gayrimeşru bir takım işlerin o kapıdan Afrika'ya girdiğini ve oradan giriş çıkış yaptığını belirtiyor. Bu da çok haklı bir tespittir. İşte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası kamuoyu özellikle Aralık ayında yaklaşan bu seçimde Libya'nın bir tek ülke olarak merkezi bir Trablus hükümetinin etrafında diğer görüşlerin de kendini temsil edebildiği merkezi otoritenin ülkenin her noktasına asayişi iç güvenliği sağladığı bir Libya otoritesinin var olması başta Türkiye olmak üzere Afrika ülkeleri ve halklar için de önemli bir hayati öneme sahip bir durumdur diye düşünüyorum.
Evet hocam, Avrupa Birliği liderleri Balkanlar için 6 Balkan ülkesi için toplanmış ve 18 yıl önce verilen üyelik sözünü tekrarlamışlar. Avusturya Başbakanı'nın bir ifadesi var bu toplantıda. Sebastian Kurz diyor ki Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın diye uyarıyor AB liderlerini. Ne demek istiyor burada Sebastian Kurz? Balkanların önemine dair siz neler söylersiniz?
Şimdi Balkanlar yüzyıllarca İstanbul'da merkezli, Doğu Roma, Bizans ve batısı da İtalya merkezli. Batı Roma'nın etkisi altında kalmıştır. Bugün Hristiyan aleminde o Balkanlardaki Katolik olanları Batı Roma'nın, Ortodoks olanlar da Doğu Roma'nın tebaası olan ve Osmanlı yönetiminde de yine 5 asır boyunca Ortodokslar İstanbul merkezli yönetilmişlerdir. Yani bugün Balkanlarda Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ'dan oluşan Ortodoks Hristiyanların ve Müslümanların, Müslüman Boşnak ve Arnavutların doğal hinterlandı İstanbul'dur aslında. Ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir hercümerç olmuş ve Osmanlı'nın vilayetleri ayrı birer devlet haline getirilmiş ve bu sonrasında da komünist yönetimler bir takım malları müsaade etmişler, nüfuslar zorunlu göçe tabi tutulmuş ve bugüne gelinmiş. Soğuk Savaş sonrasında ise bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan Rusya, bir taraftan da Türkiye 90 sonrasında TİKA ile, Yunus Emre ile, çeşitli bir takım sivil toplum örgütleriyle eski Osmanlı eserlerinin restorasyonu, öğrencilerin Türkiye'ye getirilip bursla okutulması konusunda bir takım çabaları vardır. Evet, bu söz altı boş bir söz değildir. Bir taraftan Türkiye başta Müslüman kitleler olmak üzere, sadece oradaki Türkler değil, Arnavutlar, Boşnaklar başta olmak üzere Balkanlardaki Müslümanlar üzerine yatırım yapıyor. Avrupa Birliği işte bütün Balkanların tamamını Avrupa Birliği'ne dahil ederek nüfuzunu genişletmeye çalışıyor. Rusya ise kadim Ortodoks Hristiyan nüfuzunu kullanarak işte Sırbistan başta olmak üzere bölgede etkin bir takım rol almaya çalışıyor. Bir Ortodoks nüfuzu, diğer de doğalgaz boru hatlarıyla birlikte ekonomik olarak da kendine bağlıyor. İşte bu Avusturya kursun başbakanın söylediği şey, Avrupa Birliği elini çabuk tutmazsa diyor, bir taraftan Türkiye, bir taraftan Rusya'nın etkisi var, Çin de gelecek diyor.
Evet.
Aslında tespiti doğru.
Evet. Ve Türkiye'yi de süper güç olarak kabul ediyor. Onu da
yani belirtelim. Şöyle, yani tabiat boşluk kabul etmiyor. Evet. Ortada bir diyelim ki ekonomik olarak, siyasi olarak bir boşluk varsa belli ülkeler bunu dolduruyor. Türkiye'nin de 90 sonrası son 20-30 yılda Balkanlara olan etkisi ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Bu da iyi bir durumdur.
Peki hocam. Avrupa'daki İslam düşmanlığına bakalım. Geçen hafta konuşmuştuk. Fransa'da camilere yönelik denetimler ve kapatmalar vardı maalesef. Şimdi de Fransa'nın Strasbourg kentinde inşaatı devam eden Avrupa'nın en büyük camiine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektuplar gönderiliyormuş hocam. İşçileri tehdit eden, işte ailenizi biliyoruz, yerlerinizi biliyoruz, hazırlanın şeklinde tehdit içerikli mektuplar gidiyormuş. Bunu konuşalım. Bir de Fransa'da çok ilginç bir haber var. Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduruymuş hocam. Cinsel istismar. 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı bir raporla ortaya konulmuş. 70 yılda 2900 ila 3200 pedofil şüphelisinin de bulunduğu ifade edilmiş. Fransa'da yaşanan bu hadiseye de mercek tutmak
bu
gerek.
Bu sadece Fransa'da değil, bütün Katolik dünyasında görülen, sondan başlayalım.
Evet.
Yani Katolik rahip ve rahibelerin evlenmeme gibi bir inanışları olduğu için insanın fıtratıdır, cinsel arzuları vardır. Dolayısıyla bunlar ergen insanlarla birlikte olmanın zina ve günah olduğunu düşündükleri için de, evlenemedikleri için de, sanki küçük çocukları taciz etmek, onlara cinsel istismarda bulunmak günah değilmiş gibi de sapkın bir
düşüncesi.
Bu Kanada'da da biz bunu duyduk.
Evet.
Geçtiğimiz aylarda. Yani bu Fransa'da da vardır. Yani biraz eşelense Katolik dünyasının, Katolik Kilisesi'nin olduğu dünyanın yani her köşesinde benzer durumlarla karşılaşmanız mümkün. Bugün basın yayın organları onların elinde olduğu için çok fazla bu pis kokular dünya gündemine gelmiyor. Bunu bir not olarak bir kenarda tutalım. İkincisi, camilerin ve o cami cemaatine yönelik tehditlerle ilgili şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Diyelim ki kilise cemaatine karşı Fransa'daki kiliseye giden normal Katoliklere karşı Müslüman 3-5 tane genç sizi işte öldürürüz, ailelerinizi biliyoruz gibisinden böyle bir tehditte bulunmuş olsaydı medya bunu nasıl karşılardı? Veyahut da Fransız polisi, askeri, dünya kamuoyu buna nasıl, işte ne DAEŞ'lılıkları ne IŞİD'cilikleri kalırdı vesaire. Şu anda devletin o derin yapısı, yani askeri, polisi ve siyasetçisi tarafından korunmamış olsa, gizli bir el bunları korumamış olsa, sıradan bir Fransızın yeltenebileceği bir davranış şekli değildir bu. Normal işte Avrupa bahsettiği gibi insan hakları, demokrasi vesaire olmuş olsaydı, böyle işte bu ırkçı, işte fundamentalist, işte ne bileyim İslam düşmanı falan filan deniyor. Halbuki bu İslam düşmanı, ırkçı dedikleri insanların izini sürülse Fransız istihbaratıyla bir bağının ve yolunun kesiştiğini çok kolay görürsünüz. Aynı şekilde Almanya'da işte Türklerin dükkanlarının kundaklanması, evlerinin
döner
cinayetleri, kundaklamaları filan, hepsinin nedense faillerinin bulunamadığı, işte yani bir bu şekilde Avrupa kıtasında, İngiltere, Fransa, Almanya hiç fark etmez, bu şekilde yabancılara yönelik bir suç işlenmiş ve bunu da ırkçılar işleniyor diyorlar ve bu da yakalanmıyorsa, bu %95 ihtimalle istihbaratın parmağının olduğu, yani o ülkenin bizzat devlet tarafından korunduğu ve en azından taşeron olarak birilerini kullanarak devletin dahlinin olduğu işler olduğunu bilmekte fayda var.
Peki hocam, son olarak çok az bir zamanımız kaldı. 2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini bulmuş. Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dimitri Muratov'a verilmiş Nobel Barış Ödülü 2021 yılında hocam. Nasıl yorumladınız? Bu Nobel Barış Ödülü'nün veriliş gerekçeleri, sahipleri nelerdir? Siyasi bir amaç güdülüyor mu? Buyurun.
Şimdi ben aşağı yukarı aklım erdiğinden beri 30-40 yıldır bu Nobel Edebiyat Ödülü, Barış Ödülü adı altında verilen ödüllerin kimlere dağıtıldığını ve bu kişilerin backgroundlarını, eserlerinin ne olduğunu vesaire incelediğinizde şunu görüyorsun. Elbette ki sıradan insanlar değildir. Bir takım bir şeyleri ortaya koymuş kişilerdir. Ama niye başka şairler, yazarlar, sanatçılar değil de o kişiler, onun muadili veya ondan çok daha üstün olanlar seçilmezken Nobel ödülünü alan kişilerin onlar olmasına baktığınızda, kendi toplumuna yabancılaşmış ve Batı toplumunun değerlerine, değirmenine su taşıyan mankurtlaşmış tiplere veriyorlar. ve Türkiye'den de Nobel alanlar içerisinde bir tek Aziz Sancar Bey'i bir kenara bırakıyorum. O da Doğu kökenli olduğu için Mardinli. Aziz Bey'e bu ödül verilirken onun bu şekilde davranacağını, yani milletten yana, devletten yana tavır koyacağını bilseler
vermezlerdi.
Benim kişisel kanaatim hayal kırıklığı oldu. Onlar sanıyordu HDP'nin değirmenine su taşıyan bir kişi olur diye bekliyorlardı.
Evet.
Ve bu da olmadı. Genellikle bakın Orhan Pamuk'tan tutun Türkiye'de el üstünde tutulan Nobel ödülü almış kişilerin çoğuna bakın. Hepsi bu topluma yabancılaşmış. Bu Venezuela için de böyledir. Diyelim ki Vietnam için de böyledir. Yani o toplumun değerlerine, kültürüne, tarihine ve onların yaşadığı sıkıntılara ayna tutan insanlar değil. Tam tersine orada Batı kültürünü, kapitalizmini onaylayan, o toplumun değerlerini de yok sayan insanların ödül aldığı bir dünyadır. Bunu da bilmekte fayda var.
Peki hocam, çok değerli oldu. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programını bu haftalıkta noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.